Ayrım 23.
Bu dünyaya niçin geldik mahkum? Biraz düşünün, düşünün oğlum. Öküzün önüne konulan samanı yemesi gibi yemeyin karavanayı. Ben bu nohutu, bu bulguru, bu mercimeği, bu kapuskayı, bu pırasayı, bu şehriye çorbasını, bu zeytini niçin yiyorum diye sorun kendi kendinize. Nohut bir nimettir. İnsanı çarpar mahkum. Nohut insanın gözüne dizine durur. Dile gelir, be hey aptal mahkum der. Beni yedin de karşılığında ne halt ettin? Biraz düşünün be Allah'ın aptal mahkumları. İnsan nedir? İnsan hayvanoğlu hayvan değildir. İnsan bu dünyanın güzelliklerini yiyerek boka çeviren iki ayaklı, lanetli bir makine de değildir. O halde nedir insan? İnsan Cenab-ı Allah'ın en medeni kuludur ki gözlerinin ışığını güneşten almıştır. Bu sırada Drej Davut girdi içeri. Sağ elinde kendirle bağlanmış bir tomar lastik cop, sol elinde telsiz vardı. İsteyen hayvan olabilir. Eğer bu memlekette biraz hürriyet varsa, isteyen istediği hayvanın hüviyetine girebilir. Zıpırın biri meydanlara çıkıp, uyuz zağırlar gibi zak zak zak havlayabilir. Salak meymenetsizin biri, meydanlara çıkıp eşek sıpası gibi anırabilir. Bu memlekette her türlü hürriyet vardır ama bir tek hürriyet yoktur. O da başkalarını hayvanlaştırma hürriyeti. Hayvan insan hayvanlığını başkalarını hayvanlaştıracak şekilde yapamaz. Bu dört duvar arasında öyle bir hayvanlık yapıyorsunuz ki ucu bize dokunuyor. Biz de hayvanlaşıyoruz. Burada durdu, biraz düşündükten sonra dayak atıyoruz mahkum dayak diye bağırdı. Sürekli dayak atan bir insan hayvanlaşır. Her karışık koğuştan, sağdan ve soldan şef durumunda olan beşer kişinin alınıp hücrelere konulmasına rağmen kavgaların sürmesi Baltar'ın yılgınlığını artırmıştı. Sağ ve solu bir koğuşta tutmanın enayilik olduğunu çevresindekilere çekinmeden söylüyordu artık. Karıştır barıştır planına artık biz de karşıyız komutanım dedi Tosun. Bu yanlış plan ülkücüleri ezmekten başka bir şeye yaramıyor. Hem komünistlerin saldırısına uğruyoruz hem de askerin dayağına. Baltar ihtarcı bir bakışla sağcıları süzdü. Komünist kelimesini kullanmayın. Bu cezaevinde komünist, faşist, maşist yok. Mahkum var dedi. Solcular gülümsediler. Bu cezaevinde komünist ve faşist vardır dedi sakin bir havayla Bahtiyar. Biz komünistiz. Gizlemiyoruz inancımızı. Aksine her yerde açıklıyoruz ve bununla övünüyoruz. Baltar kulak memelerine kadar kızardı. Alın çatı öfkeyle ışıldadı. Hafif ürpertili bir sıcaklık bastı sırtını. Haddini bil mahkum diye bağırdı. Gerçeği söylüyorum. Hay söylediğin gerçek başında paralansın. Gerçek, gerçeği kabul edenlerin değil, kabul etmeyenlerin başında paralanır. Bu mahkumu alın tecrite atın oğlum diye onbaşı paşaya emretti. Paşayla Zühtü Bahtiyar'ı paldır küldür götürdüler. Bahtiyar giderken başını geri çevirip, bilincimizde ve gönlümüzde ışıyan güneşi hiçbir güç inkar ettiremez bize. Bunu bu cezaevinde hala kavrayamadınız mı başçavuş diye bağırdı. Aynı anda lastik coplar indi ensesine sırtına. Yanından geçerken güçlü bir tekme bindirdi kalçasına Drej Davut ve yürü ulan çakoloz keçi diye dehledi. Kavga bitmiş olmasına rağmen cezaevi çapında koğuşların sloganları sürüyordu. Savcılar ve müdürler yine duvar mazgallarından B2 mahkumlarını seyrediyordu. Yıldırım Bey yine ifadelere başlamak için küçük masayı getirmiş, üzerine daktiloyu yerleştirmişti. Savcılık odasındaki dosyalar kavga sonrasının ifadeleriyle şişmişti. Yıldırım Bey ifade ala ala bıkmıştı. Disiplin kurulunun sonu belli değildi. Mahkum, mektup, görüş ve hücre cezalarına karşı bağışıklık kazanmıştı. Karışık koğuşlar hücre cezası almak için yanıp tutuşuyordu zaten. Çünkü onlar için hücreye gitmek can güvenliği demekti. Asker dayağından, yaralanma ve öldürülme tehlikesinden kurtulmak demekti. Lanet olsun bu cezaevine, çekip gitsem de kurtulsam diye yakınıyordu kendi kendine Yıldırım Bey. Askerin koğuştan çıkmasından sonra ifadeler başladı. Yıldırım Bey işkence altındaymış gibi oturuyordu masasında. Her zaman yaptığı gibi saldırıyı başlatanların kimler olduğunu saptamaya çalıştı. Sağcılar saldırganların solcular olduğunu, solcular ise saldırıyı sağcıların başlattığını iddia ettiler. Bakışlardan, yüz çizgilerinden, çekingen ve sessiz sorularından, çelişik ifadelerinden ilk saldıranların sağcılar olduğu kanısına vardı ama aldırmadı. 40 kişinin ifadesini bir an evvel bitirip evine gitmek istiyordu. hatta birçoğuna sormadan öteden beri alıştığı şu klasik ifadeyi yazdırıyordu. Olay anında ben hiç kimseye saldırmadım. Olayın nasıl çıktığını da bilemiyorum. Küfürleşmeleri, bağırtıları duydum. Ama o kargaşada kimin kime saldırdığını ayırt etmek de esasen mümkün değildir. Kimseden de şikayetçi değilim. Yıldırım Bey, Abdurrahim'in gözünü kimin çıkardığını da tek tek herkese sordu. Hiç kimseden açık bir cevap alamadı. İfadelerin alınmasından sonra failleri saptamak için hastaneye, Abdurrahim'in ifadesini almaya gitti. Karanlık tüm inadı, kasveti ve ağırlığıyla çöreklendi cezaevine. Yıldız düğününe döndü gökyüzü. Çoban yıldızı başta olmak üzere tüm yıldızlar bakışlarını cezaevine dikerek, "Hey kuleler, devriyeler, sivri burunlu besili köpekler, ne zaman sona erecek bu koğuş kavgaları?" diye çınladılar. Göğsü leylak renkli, sorguçlu bir gonca kuşu ormandan süzülerek doğuya bakan dikenli tellere kondu. "Hey çatıdaki hoparlör, aşağınenin bacası, ışıyan demir parmaklık, kapı kilitleri, ne zaman sona erecek bu koğuş kavgaları?" diye şakıdı. Kör bir fındık faresi çıktı lağım deliğinden. Sökülüp yere atılmış lavaboların arasında gezindi. Kanı kokladı. Demir kapıların altından geçerek yemekhaneye geldi. "Hey ezilmiş alüminyum sürahiler, tahtaları vidalarından koparılmış sıralar, çelik dolap kapakları, kırık masalar, ne zaman sona erecek bu koğuş kavgaları?" diye sordu. Dikenli surlar boyunca tepedeki jandarma kulesine doğru tesbih dizisi gibi yosun böcekleri yürüdü. Kelleleri Hint zümrütü gibi ışıyan, karınları sarı kemerlerle boğum boğum yosun böcekleri. En önde yürüyen, "Hey uçları kınalanmış güz çimenleri, poyrazla yıkanan yosunlar, kömür böcekleri, söyleyin ne zaman sona erecek bu koğuş kavgaları?" diye cızırdadı. Surlarla cezaevi arasında kalan yamaçları, paslanmış demir kızılına çalan güz eğreltileri bürümüştü. Eğreltilerin arasında da ispirto renkli kelleleriyle keşiş dikenleri fışkırmıştı. Bu dikenlerin budaklarında yuvalanan minik maviş böcekler yuvalarından çıkarak cezaevine ve pencerelerden jandarma koğuşunun içine baktılar. "Hey tahtacoplar, telsizler, küfürler, direktifler, hey birikmiş asker mektupları, söyleyin hadi, söyleyin ne zaman sona erecek bu toplu kavgalar, toplu dayaklar?" Gecenin nöbetçi subayı Drej Davut'tu. Müdüriyette koltuğa gömülü bir vaziyette horluyordu. Kepi burnuna devrilmişti ve Drej'in kulağına şöyle fısıldıyordu. "Oğlum Drej, yaşamayı korkunç seven bir insansın sen. Dayanamıyorum. Söyle ne zaman sona erecek bu karıştır barıştır rezaleti?" Gecenin bağrından, ormanlı dağların çatal doruğundan gülümsedi Dolunay. Beyaz duvarlara vurdu dikenli tellerin gölgesi. Çatıdaki zulalarına tüneyen güvercinlerin yüzleri ışıdı. Hafif bir ürperti düştü uykularına. Masalcı ağlayan gelin çiçeği gibi büküvermişti boynunu. Güneş sağ yanağını, incecik uzun boynunu ısıtıyordu. Dizlerini göğüslerine gömmüş sırtını duvara vermişti. Göğüsleri çiğ düşmüş güz yemişleri gibi domur domur terlemişti. Teninden tüten keskin teri soluyarak düşünüyordu. Çıplak ayakla voltalamıştı bahçeyi. Pantolonunu dizlerine kadar katlamıştı. Aniden kalemini ve minnacık defterini çıkardı cebinden. Hızlı hızlı bir şeyler yazdı. Kalemin başını çenesine dayadı. Düzgün apak dişleriyle alt dudağını ısırdı. Sezdirmeden incecikten gülümsedi. Az ötede kadınlar serdikleri battaniyenin üzerine sere serpe uzanmışlardı. Aylin belden yukarı soyunarak yüzü koyun serilmiş kitap okuyordu. Pervin'le Zahide satranç oynuyorlardı. Dilay göbek belini kaşıyarak Pervin'in ensesine dökülen kıvırcık saçlarını seyrediyordu hayranlıkla. Meryem lif örüyordu. Senem kadın bebeğiyle oynuyordu. Bebeğin hafif yeşile çalan çakır gözlerini, kına kızılı saçlarını, dilini, ellerini zevkle seyrediyordu. Gözlerinde analığın o güçlü yaratma duygusunun ışıltısı vardı. Eşarpı omuzlarına kaymıştı. Saçları şakaklarından akarak düğmeleri açık, terli göğsüne yayılmıştı. Alnının darlığı, kaşları ve alın çatındaki iki kasvet çizgisi bakışlarına garip, ümmi ve mazlum bir ifade kazandırıyordu. Yavaş yavaş ayağa kalktı masalcı. Bahçenin güneşi çok az gören köşesine doğru yürüdü. Çömeldi, duvar dibindeki yosunlara baktı. Parmak uçlarıyla dokundu yosunlara. kokladı parmaklarını. Toprak taze ot kokuyor diye iç geçirdi. Diz çöktü, avuçlarını betona bastırarak derin derin kokladı yosunları. Meryem Aylin'i dürterek şuna bak diye için için güldü. Aylin parmağını dudaklarına götürerek sus işareti yaptı. Kitabını kapadı, yanağını battaniyeye dayayarak seyretmeye koyuldu masalcıyı. Burnunun ucu yosun yeşiline belenmişti. Duvar dibini yavaş yavaş emekleyerek izlemeye başladı. Her yarım metrede bir sivri burnunu yosunlara dayayarak kokladı. Birden gözleri fal taşı gibi açıldı. Yanakları aydınlandı. Yeşil bir sevinç dalgası bastı içini. Hayal dünyası dalgalandı, renklendi. Duvar dibinde ince bir beton çatlığından yaşam fışkırmıştı. Birisi uzun, diğerleri kısa, üç yeşil ot. Masalcı gözlerini otlara iyice yaklaştırdı. Kocaman kocaman gülümsedi. Her otun tepesinde üç minik yaprak vardı. Bunlar sığırcık otu olabilir diye düşündü. Başka var mı? Merakıyla emeklemesini sürdürdü. Ama karşı duvara yaklaştıkça değil ot bulmak, sürekli güneş görmesinden dolayı yosun bile bulunmaz oldu. Geri döndü, sığırcık otunun başına diz çöktü. Biraz seyrettikten sonra başını çevirip güler bir yüzle Aylin'e baktı. Gel sana ne göstereceğim gel diye sevinçle el etti. Aylin hemen kalktı. Masalcının yanında çömelerek işaret parmağının gösterdiği ota baktı. Diz çök, harikaya yakından bak, diz çök. Aylin diz çöktü. Bakışlarıyla çullandı ota. Kadınlar, acaba ne var orada diye ilgiyle baktılar. Senem kadın, kızlar ne var orada, define mi buldunuz diyerek muzipçe göz kırptı Dila'ya. Beton çatlığından boy atan minik üç ot var dedi Aylin. Allah akıl versin diyerek güldü Senem kadın. Ne olmuş, hiç görünmemiş şey mi sanki? Gülizar fısıltıyla, masallarını götürdüklerinden bu yana davranışları iyice garipleşti dedi. Kaç defa gördüm, kendi kendine konuşuyor. Eskisinden daha çok bekletiyor bizi tuvalet kapısında. Ben hayatımda bu kadar hırslı, bu kadar çalışkan, bu kadar sevecen kadın görmedim. Dikkat ettiniz mi? Günde en fazla 6 saat uyuyor. Dün gece yarısı tuvalete çıktığımda kapının önünde gördüm. Diz çökmüş, kapı altı aralığından gardiyanların sohbetini dinliyordu. O tip sohbetlerden çok güzel masallar çıkarıyor, dedi Dilay. Masalcı kolunu Aylin'in boynuna doladı. İşte ben bu tip asilikleri severim, dedi. İnadım ve cesaretim böylesine vurgunum. Umulmadık yerden fışkırmış. Topraktan, sudan ve gün ışığından bunca uzak olmasına rağmen yemyeşil dallanıp boy atmış. İşte buna, güzelim masal direnci, masal kahramanlığı derler. Aylin betonun üzerine oturdu. Masalcının yosun yeşili burnuna baktı. Betondan fışkıran bu üç ot bizlere bir mesaj veriyor aslında. Boyun eğmeme ve direnme mesajı, direnenleri destekleme mesajı, dedi. Masalcı sığırcık otlarına bakarak, şu zindanın canlı güçlerini sarsan ne, dedi. Yanı başımızdaki şu direniş, yani dökülen kan, çığlık ve slogan, öyle ki büyük ve küçük tüm zindancıları sarsıyor. Peki diyorum kendi kendime, şu kocaman demir ve beton iskeleti, şu kocaman zindanı sarsan ne, şu görkemli sağır duyarsızlığı sarsan ne? Zindanı hayatını zindan eden ne? İşte şu üç minicik ot, zindanın bağrında boyattıkça, yeşillendikçe çıldırtıyor, geriletiyor, teslim alıyor onu. Aylin, masalcının şimdiye kadar hiç böylesine içten, tutkun ve öfkeli konuştuğuna tanık olmamıştı. Seni çağırmadan önce hayalimi bu üç yeşil kahramana dikerek biraz oyalandım. Bunlar bana Kalevela'nın ulu ozanını anımsattılar. Dev Yipune'nin karnında tutsak düşüyor ama ulu ozan umudunu yitirmiyor. Dizini örs, dirseğini çekiç ediyor ve o mağrur devin yüreğinde kıvılcımlarla ateş yakıyor. Devi yalvartıyor. Ben okumadım o destanı. Güzel mi? Güzel, hem de çok güzel. Tabiat ananın zenginliğini, kırsal yaşamın basit, duru güzelliğini içli içli şakıyan bir destan. İnsanlığın belki de en lirik destanı. Okumalısın mutlaka. Masalcı burnunun ucu otlara değecek kadar sokuldu yeniden. Kalemiyle hafiften dokundu. Sulasam mı acaba diye sordu kendi kendine. Toprakta köklenir gibi betonun inadında, direncinde köklendi. Şu duru yeşil, sabrının, sebatının yeşilidir. Benim suyuma ihtiyacı yoktur. Aylin masalcının elinden tutarak ayağa kaldırdı. Sırtım ürperdi gölgede. Gel güneşte volta atalım. Masalcı göz geçirerek gökyüzüne baktı. Demin bu bulutlar yoktu, yağmur yağacak galiba. Çok dengesiz serüvenci bir iklimi var bu bölgenin. Kısa bir sessizlikten sonra, nasıl oldun, işleri düzene sokabildin mi? Masallarımın, kahramanlarımın yasını tutuyorum hala. Gardiyanın söylediği doğrudur, hepsini yakmışlardır. Yaktıklarına ben de inanıyorum. Işıyan her şeye saldırıyorlar, aydınlığın zerreciğinden bile ödleri kopuyor. Masallarımın tüm iyi kahramanları, inanıyorum ki yanarken yalvarmamışlardır. Bruno gibi, Hurufi Şeyhi Fazıl Tebrizi gibi meydan okumuşlardır. Masalcının kararlı ama hüzünlü sesi, acıma duygusu uyandırdı Aylin'in yüreğinde. Bunca emeğin, hülyanın, titizliğin, uykusuz gecenin kahırlı çabalarının acı sonunu düşündükçe öfkesi kabarıyordu. Yazık, çok yazık dedi. Yarattığın yapıtların, yarattığın kahramanların bir çırpıda yanıp kül olması korkunç sarsıcı bir şey. Yeri doldurulamaz bir kayıp. Kayıp ama yeri doldurulacak onların. Kahramanlarımı mitolojinin Phoenix kuşuna, zümrüdü ankasına benzetiyorum. Yeniden doğacaklar küllerinden. Bu kez daha güzel, daha güçlü olarak doğacaklar. Yani pes etmeyeceksin. Hayır, kesinlikle. Yüreğime söz verdim. Püsküllü belayım. Gayrı kengel dikeniyim devlerin iman tahtasında. Aylin güldü. Masalcıya karşı coşkun bir sevgi ve hayranlık dalgası kabardı gönlünde. Gardiyan Elif girdi bahçeye. Hava saatinin dolduğunu söyleyerek kadınları koğuşa aldı, bahçe kapısını kilitledi. Öğle yemeğine bulgurla nohut çıktı. Gök gürültüleri başladı. Hava karardı iyice. Masalcı sevinçle bahçe kapısının mazgalından bahçeye baktı. Öf be, yağmur yağacak diye söylendi usuldan. Önceden başlayan yağmur giderek şiddetlendi. Kadınlar üst ranzalara çıkarak pencereden yağmurun seyrine koyuldular. Her şimşek çakışında ve gök gürlemesinde Senem kadın, ''Pencere pervazlarından uzak durun kızlar, yıldırım en çok oralara düşer.'' diye ikaz ediyordu. Ona göre şeytan bu gibi havalarda kapılara ve pencerelere sığınırdı. Bundan dolayı Cenab-ı Hüda da yıldırımını en çok buralara düşürürdü. Öğleden sonra elinde anahtarlarıyla yeniden geldi gardiyan Elif. ''Hava saatiniz geldi, hazırlanın kızlar, bahçe kapısını açacağım.'' dedi. ''Sen git aç, bu yağmurda kimsenin de çıkacağı yok ya.'' Beton bahçeye, yağmurun öfkesine yöneldi tüm bakışlar. ''Hadi çabuk aç, ben çıkacağım.'' diye üsteledi masalcı. Yağmurun azgınca boşandığı bir sırada masalcı tek başına bahçeye çıktı. Tiz bir sevinç çığlığı attı. Pencereden seyreden kadınlar gülüştüler. Çıplak ayakla yosunlu köşeye koştu. Çömeldi, dikkatle sığırcık otlarına baktı. Bir iki dakika içinde sırılsıklam ıslanmıştı. Ayağa kalktı. Bir çığlık daha atarak fır dolayı koşmaya başladı. Koşarken kahkaha krizine tutuldu. Çatılardan akan sular borularla bahçeye dökülüyordu. Bahçedeki suyu dışarı akıtan borunun ızgarası tıkanık olduğu için bir hayli su toplanmıştı bahçede. Güvercin gübresi, toprak ve yaprak kokuyordu yağmur. Mavi bir sis sarmıştı ormanı. Gökyüzü peş peşe çakan şimşeklerle yırtılırcasına gümbürdüyordu. Soluk soluğa koşan masalcının çıplak ayakları suları şap şap dövüyordu. Güvercinlerinki gibi kızarmıştı ayakları. Saçları yanaklarına, omuzlarına yapışmıştı. Buğular yükseliyordu gövdesinden. Yorulunca durdu, yüreğinin güpürtüsünü dinledi. Suların derin olduğu yere geldi. Pencereden kendisini seyreden kadınlara bakarak fıkır fıkır güldü. Çömeldi yavaş yavaş. Bir çığlık atarak sırt üstü uzanıverdi sulara. Kadınlar kahkahayı bastılar. ''Vallahi çıldırmış bu kadın.'' ''Kız kız, hele çıkın da şunun haline bakın. Camuş gibi nasıl da yattı sulara?'' ''Yatamıyor. Damarlarının ateşini sularda söndürmeye çalışıyor.'' ''Yatıyor yatıyor. Hepimizden daha şahane yatıyor. Yaşamı özümleyerek, severek, özleyerek, üreterek yatıyor. Keşke hepimiz onun gibi yatabilsek.'' Masalcı bir çığlık atarak ellerini kalçasına dayayıp bacaklarını havaya dikti. Pedal çevirmeye başladı havada. Sular açılan belini öpüyordu. ''Böbreklerini, ciğerlerini üşütecek vallahi. Hiçbir şey olmaz ona. Kız Sıdıka, hastalanacaksın kız. Bana bir şey olmaz. Yakılan masalların acısını yağmur sularında dindirmeye çalışıyor garibim. Çocuğunu yitirseydi üzülür müydü bu kadar?'' Masalcı bacaklarını indirerek bağdaş kurdu suların içinde. Suları avuçladı, yüzüne yüzüne çarptı. Güldü sarsıla sarsıla. ''Şu sulara bakın canım sulara, sevdalım sulara bakın.'' diye bağırdı. Bu sular ırmakların, denizlerin özüdür. Güneş babanın öpücüğüyle ince ince gökyüzüne ağladılar. Toprağın çağrısıyla ığıl ığıl yağdılar. Gök kubbenin boğumlanmış ak bulutu, gümüş avizeydi bu sular. İyi bakın, iyi bakın bu sulara. Ta tepeden ormanların, ırmakların, çiçeklerin, kuşların güzelliğini seyreden bu sulardır. Doğa ananın zenginliğini gözleriyle emen bu sulardır. Bu sulardan doğdu tüm yaşamsal güzellikler. Diz çöktü, yüzünü sulara gömdü. Aksırdı, derin derin koklamaya başladı. İki ışık direği gibi havaya dikti kollarını. Gerilen entarisini zorladı meme uçları. Of, aygır kozalığı kokuyor. Yasemin tomurcuğu, muşmula çiçeği kokuyor. Güz çiğdemi, taze çimen kokuyor. Birkaç kadın hariç tüm koğuş masalcıyı seyrediyordu ilgiyle. İyice dağıttı vallahi. Hiç muşmula çiçeği kokar mı yağmur suyu? Dışarının güzelliklerine kavuşma özlemi çıldırtacak bu kızı. Aylin karşı çıktı. Akdeniz çocuğudur, kolay kolay çıldırmaz dedi. Yeşilin, mavinin ve alın koyun koyuna seviştiği bir beldenin çocuğudur. Şu andaki sevincini, çığlığını, gönencini normal karşılayın, kahkahalarla selamlayın. Masalcı ayağa kalktı. 10-15 tur koştuktan sonra yeniden uzandı sulara. Of be of, gövdem umman içinde, umman zindan içinde, zindan dünya içinde, dünya evren içinde, evren sonsuzluk içinde, sonsuzluk benim içimde. Of be of. Umulmadık bir şekilde canlanmasına yol açtı koğuşun. Suyun içinde fazla kaldın, gel artık, dedi Aylin. Büyük gücü var bu suyun. Kanımın akışı hızlandı. Soluğum açıldı, dağıldı sıkıntım, ferahladım. Hoşuma gidiyor, çıkmayacağım. Çıkması için kadınlar da ısrar etmeye başladılar. Kimisi yağmur suyunun sağlığı sinsice vurduğunu, kimisi romatizmaları azdırdığını, kimisi karın sancısı yaptığını, kimisi böbrekleri zorladığını ileri sürdü. Masalcı afacan çocuklar gibi kikir kikir güldü, bildiğini okudu.